Gerçekten.
Gerçekten. Dolayısıyla adımız bile uygun için.
Hayatın sesleri. Merhaba diyoruz yine başkentten işte birlikteliğimiz başladı. Türkiye'de saatlerimiz 15.06'yı gösteriyor ve bizler Hayatın Sesleri ekibi olarak buradayız. Siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz 15.55'e dek her zaman olduğu gibi. Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Seslerini ve Ali Serin var kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım ve mikrofonda ben Nilgün Turuk. Sizleri de beklediğimizi söylemiştik programımıza. 0090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz program boyunca. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak aramanız, bizlere ulaşmanız mümkün dedikten sonra her zaman olduğu gibi şimdi Hayatın Sesleri'nin ilk müziğine kulak veriyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında.
Çizdim kendi aklımca hayatın resmini. Bir şey bilmezdim aslında. Karıştırdım tüm renkleri. Hata yaptım tabii. Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini. Bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri. Bazen memnun gibi. Artık çok uzaklaştım, en çok da kendimden. Evden, senden, göçmen kuşlar gibi. Çok geç kaldığım halde, solmuş resimlerde. Kaç yıl geçmiş, hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım, eğer çok istersen. Her şey mümkün, inanmak zor değil. Hikayem senle başlardı, senle devam etsin. Beni sen inandır. Çizdim kendi aklımca hayatın resmini. Bir şey bilmezdim aslında. Karıştırdım tüm renkleri. Hata yaptım tabii. Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini. Bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri. Bazen memnun gibi. Artık çok uzaklaştım, en çok da kendimden. Evden, senden, göçmen kuşlar gibi. Çok geç kaldığım halde, solmuş resimlerde. Kaç yıl geçmiş, hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım, eğer çok istersen. Her şey mümkün, inanmak zor değil. Hikayem senle başlardı, senle devam etsin. Beni sen inandır. Beni sen inandır. Sen inandır.
15.11'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Sevgili dinleyicilerimiz, hemen konuğumuzla tanıştıralım siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini. Diyetisyen sevgili Özge Kelebek bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş
bulduk. Yaz aylarında sıkça beraber olduk. Ne yapalım, bu kilolardan nasıl kurtulalım diye. Ama şimdi tabii kış aylarında vücut ve metabolizma kendini korumaya alıyor. Dolayısıyla daha yavaş çalıştığı için vücudumuzda ısınmak için yağ depolama eğiliminde bulunuyor. Dolayısıyla kilolanıp yaza çıkıveriyoruz bir anda. Şimdi bunun için nelere dikkat edelim? Nasıl bir kış diyeti uygulayalım ki yaza da formda olalım, kışı da sağlıklı atlatalım?
Evet, aslında dediğiniz gibi vücut daha fazla yağ tutma eğiliminde oluyor ki eğer kişi bu dönemde diyet yapıyor olsa bile daha az yağdan kaybediyor ya da kilo vermesi yavaşlıyor. Çünkü vücudun ısı dengesini sağlayan maddelerden bir tanesi yağ ve vücutta bulunuyor. Daha çok ısı dengeyi, daha vücudu sıcak tutma eğiliminde olduğu için de birazcık daha fazla yağ depolama eğiliminde oluyor ki kış mevsimi de aslında geceler de uzadığı için geceye de daha fazla bizim öğünümüzle kayıyor. Daha fazla atıştırmalık yapıyoruz. Bu dönemde de daha fazla kilo alıyoruz aslında.
İlk önce geceler de çok kısa, akşamlar da çok kısa, değil mi? Onun için yiyip yatıyoruz hemen.
Evet evet, aynen öyle aslında, yiyip de yatıyoruz. Daha da erken akşam olduğu için de aslında öğünler sanki birazcık daha uzuyormuş gibi oluyor. İşte akşam yemeği birazcık daha öne geliyor. Ondan sonra ara öğün, ondan sonra yatmadan bir öğün daha derken neredeyse 3 öğüne kadar çıkabiliyor akşam yemeğinden sonraki öğünler. En çok dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu aslında. Hı hı. En azından yatmadan 2 saat önce bir şeyler atıştırmayı bitirmek lazım ki midenin de birazcık sindirimine yardımcı olalım. Hı hı. Ve aynı zamanda da bu yediklerimizi yağ olarak depolamasını engelleyelim.
Ama şimdi yeme ihtiyacımız da daha çok böyle yağlı ve karbonhidratlı yiyecekler olarak seçiyoruz herhalde kış aylarında, değil mi? Farklılık evet. Da gösteriyor.
Evet, tabii ki aslında güneş ışığının etkisi çok fazla vücudumuz üzerinde. Çünkü güneş ışığı olunca daha da mutlu, daha da böyle serotonin, mutluluk hormonu salgılayan bir beden oluyor. Daha fazla D vitamini alıyoruz. Aslında D vitamini eksikliği de daha da fazla kilo almamıza neden oluyor açıkçası kış aylarında. O yüzden kişilerin muhakkak D vitamini seviyelerini ölçtürmesi gerekiyor kış aylarındaki. Doktorlarıyla beraber uygun olan takviyeyi vücutlarına sağlasınlar. Sadece dışarıdan takviyeyle mi alınıyor? Hayır, aslında tam da sezonu açılmışken balıktan da D vitamini alabiliyoruz. Hı hı. Özellikle küçük ve yağlı balıklardan daha da fazla D vitamini alıyoruz. Ama yağlı balıkları da yağda pişirmemek gerekiyor. Özellikle hamsi gibi yağlı balıkları. Hı hı. Tava yerine fırında buğulama tarzında ya da tavada yine buğulama, tencerede yine buğulama tarzında pişirerek de bu sefer de D vitamininden
yağsız tüketmeye özen göstereceğiz.
Daha da iyi yararlanırız çünkü yağda kızartıldıklarında balıklarda D vitamini eksikliği oluyor. Çünkü D vitamini yağda eriyen bir vitamin. Ve yağda kızartma işlemi sırasında bu vitamin maalesef kayboluyor.
Hı hı. Bir de şimdi yaz aylarındaki kadar çok su tüketmiyoruz herhalde, değil mi?
Evet.
Kış dolayısıyla. Su yerine daha böyle sıcak içecekleri tercih ediyoruz. O da ne kadar su yerine geçiyor?
Aslında sıcak içecekler ki Türkler olarak bizim en çok tükettiğimiz şey aslında çay. Daha çok çay içiyoruz bu dönemde. Akşam yemeğinden sonra gün içerisinde gittiğimiz yerlerde ikram olarak daha fazla çay tüketiyoruz. Ve çay da diüretik bir madde. Yani vücuttan su atımını arttıran bir madde.
Ama hiçbir zaman suyun yerini tutmuyor.
Maalesef,
tabii ki,
maalesef tutmuyor. Ne kadar da sıvı olarak da alsak suyun yerini tutmuyor. Bu yüzden de her içtiğimiz bir çay bardağı çayla bir su bardağı suyu içmemiz gerekiyor ki en azından vücudumuz bunu dengelesin. O yüzden hiçbir şekilde kış geldi, benim canım hiç su içmek istemiyor, hiç aklıma bile gelmiyor, susamıyorum aslında diye düşünmeyip vücudumuzun her zaman ihtiyacı olan %70'i su olduğu için her zaman ihtiyacı olan ortalama 2-2,5 litre suyu tüketmemiz sağlığımızın açısından ve eğer bu dönemde diyet yapıyorsak da kilo verimimizin hızı açısından da çok çok faydalı olur.
Olur. Peki çay, bitki çayları bu dönemde yine çok sık tüketilen ıhlamur. Nane, limon gibi içecekleri de içmeye devam edebiliriz herhalde, değil mi?
Tabii ki içebiliriz.
Suyun yerine koymamak kaydıyla.
Suyun yerine koymamak kaydıyla ama bitki çaylarında özellikle dikkat etmemiz gereken şey, evet bitkiler gayet sağlıklılar ama her şey dozajında tüketildiğinde sağlıklı. Bu sefer de bitkilerin toksik etkilerinden etkilenmememiz lazım. O yüzden günde en fazla 2 ila 3 fincan, o da en fazla. Ama eğer kişide herhangi bir kronik hastalık bulunuyorsa mutlaka doktoruna danışarak herhangi bir bitki çayını tüketebilir.
Evet, şimdi tabii beslenme alışkanlıklarımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Akşamlar kısaldı dedik, yemekten sonra yatmaya kadar ki vakit çok dar dedik. Bu süre içerisinde biz yemeği yiyoruz, üzerine işte belki tatlı, belki pasta, börek, belki meyve, ama bunların hiçbirinden de vazgeçmek istemiyoruz. Nasıl bir beslenme alışkanlığıyla değiştirmeliyiz acaba? Dinleyicilerimize şöyle bir öğün ya da bir günü verebilir miyiz? Kahvaltıda şunları şunları, işte öğlen bunları, akşam bunları gibi bir diyet listesi verebilir miyiz?
Eğer kişi akşam yemeğinden sonra böyle güzel bir ara öğün yapmak istiyorsa şöyle beslenebilir. Normal sabah kahvaltısını yapsın. Gün içerisinde herhangi bir sıkıntı yok zaten. Saat işte 5:30-6 gibi işten çıkıyorsa saat mutlaka en geç saat 7:30'da akşam yemeğini yemiş olmalı kişi. Özellikle çok geç çıkıyorsa, saat 7-7:30 gibi işten çıkıyorsa, işten çıkmadan önce yanında bulundurabildiği herhangi bir ara öğünü, bu yoğurt olabilir, doyurucu bir ara öğün olsun, ya da ekmek peynir olabilir, ya da imkanı varsa bir kase çorba olabilir. Önceden, işten çıkmadan önce saat işte 6-5:30-6 arasında bunları tüketmeli. Ardından eve gittiğindeki akşam yemeği, yani eve saat ancak 8 gibi varır. Genelde saat 7-7:30'da çıkıyorsa kişiler. Akşam yemeği birazcık daha hafif geçmeli. Bir porsiyon sebze yemeği evde varsa ya da bir porsiyon salatayla geçiştirebilir. Ardından ara öğünler gelecek.
Ekmek, makarna, pilav, börek gibi şeyler yok.
Ekmeği özellikle
akşam yemeklerinde.
Akşam yemeklerinde değil de akşam yemeğinden önceki o öğünde yemesi. Hı-hı. Hani çorba içtiği ya da en azından ne bileyim ekmek, peynir ya da tost yediği o saat 5:30-6 sırasında eğer geç çıkıyorsa yemesi çok çok daha iyi olur. Ama eğer kişi saat 5:30-5'te çıkıyorsa işten, saat işte en geç 7-7:30 gibi normal bir akşam yemeğini seyredebilir. Yani çorba içiyorsa çorba, çorba içmiyorsa bir dilim ekmek ya da 3-4 kaşık pilav ya da makarna modunda tüketebilir yiyeceklerini. Ardından akşam yemeğinden sonraki ara öğünü ortalama 1,5 saat sonra en az yapması lazım ki saat bu da 9'a tekabül ediyor. Kişi eğer saat 12 gibi yatıyorsa ortalama saat en geç 10:30 gibi bir şeyler atıştırmayı bitirmesi gerekiyor. Bu bir şeyler olarak neler atıştırabilir bu saat 9 ila 10:30 arasındaki 1,5 saatlik süreç içerisinde? Sıcak bir şeyler içebilir bu dönemde.
Sıvıda bir sıkıntı yok.
Sıvıda herhangi bir sıkıntı yok. Evet.
Sıkıntımız yiyeceklerdi.
Evet, meyveler aslında. Biz hani meyvelerde özellikle C vitamin ihtiyacımız bulunduğu için bu dönemde yine bağışıklık sistemimizin güçlenmesi için işte bir oturuşta 1 kilo mandalina yiyorum diyenler de var. Daha fazla C vitamini almak için daha fazla meyve değil aslında. Uygun porsiyonda meyve. Çünkü C vitamini ortalama sağlıklı bir kişi ortalama olarak 70 miligram günlük C vitaminine ihtiyaç duyar. Bundan fazlasını alırsanız zaten bu atılır.
Peki o 70 gram kaç mandalinaya ya da kaç portakala tekabül ediyor?
70 gram ortalama 4 portakalı tekabül ediyor.
1 kilo yani.
Evet, ortalama ya da mandalina olarak yine 5-6 adet mandalinaya denk düşüyor. Ya da bitki çayı olarak kuşburnunu tercih ederlerse daha az dışarıdan C vitamini ihtiyaç duyarlar.
Ama sadece portakalda ve mandalinada değil. Sadece gün içinde yok. Yediğimiz biz pek çok şeyden tabii de ki alıyoruz onu. Tabii yani ki. 1 kilo Hı-hı. portakal ya da mandalina
tabii
yemek
ki
gerekmiyor.
Özellikle yeşil salatalardan, akşam yemeğinde yeşil bir salata üzerine limon sıkılmış yeşil bir salata yiyerek çok güzel C vitamini alabiliriz. Ya evet. da kuşburnu da en çok C vitamini bulunuyor. Kuşburnu evet. çayı içebiliriz. Gün içerisinde 2 fincan kadar bitki çayı olarak öyle karşılayabiliriz. Meyve için mutlaka sadece tek bir porsiyon tüketilmeli ki eğer ardındaki birazcık daha böyle sıcak içecekler ne bileyim fındık fıstık tüketilmek isteniyor da çekirdek çitlenmek isteniyor ya da ne bileyim evde bir çocuklara yapılmıştır ya da bir şeyler olmuştur, etkinlik olmuştur, kektir, kurabiyedir. En fazla bir tane kurabiye ya da yarım dilim kek, iki evet. tane mandalina ya da bir tane portakal ya da aslında en güzeli yarımlar tüketmek. Narın da zamanı geldi tam. Ortalama 2 fincan, 3 fincan da sıcak çayla akşam bitirilebilir. özellikle bu dönemde ayva da çok mevsimi. Ayva da çok güzel. O yüzden ayvanın da porsiyon olarak yarım ayva tüketilebilir.
Evet. Meyve yerine. Tabii şimdi yatmadan önce en az 2-3 saat önce bunların kesilmesi gerekir, evet, dedik. Hani meyvedir, bir şey olmaz dememek gerekiyor. Yatmadan önce yenilen meyve tamamıyla yağa dönüşüyor herhalde, değil mi? Yediğimiz her şey sadece meyve değil.
Evet, aslında tok karnı tükettiğimiz için biz bu yiyecekleri aslında... Akşam yemeğinde zaten bütün depolarımızı doldurduğumuz için bu yiyecekler genelde fazladan olmuş oluyor. Fazla şeker olmuş oluyor. Fazla şeker olduğu için de bir miktarı, evet, yağ olarak depolanıyor. O yüzden de hem de sindirimi de kolaylaştırmak adına, çünkü yatmadan önce tüketilen meyveler bu sefer midedeki asit salgısını da arttırıp gece reflü ataklarına neden olabilir. Hı hı. Hiç reflünüz yokken bu nedenle reflü durumunuz da çıkabilir. Ona da dikkat etmek gerekiyor. O yüzden de aslında meyve şekerine oldukça dikkat etmek gerekiyor. Özellikle akşamları.
Evet.
Ki meyveleri özellikle gün içerisinde tüketirsek ara öğün olarak bizim için çok daha faydalı olur.
Şimdi aktivitemiz de az tabii ki. Yaz aylarındaki gibi değiliz. Gideceğimiz kısa mesafeleri belki o yaz aylarında yürüyoruz. Hava güzel ama şimdi soğukların da etkisiyle aktivite de az. Dolayısıyla kiloları daha çabuk alabiliyor herhalde, değil mi?
Evet, aslında hani hadi gel akşam yemeğinden sonra bir tur atıp yürüyelim dönemi artık bitti maalesef. Daha fazla kış geldi, çok yakında kar da yağacak.
Evet, keşke yapılabilse aslında, değil mi?
Yani aslında kişi isterse yapabilir, hani hiçbir hava koşulu durdurmayabilir. İsterse ona uygun kıyafetlerini giyip yürüyebilir.
Ama bahanemiz var,
hava soğuk. Aynen öyle, o yüzden ev içerisinde egzersiz yapabilirler. Ev içerisinde en azından birkaç tur atabilirler. Ya da gerinme, esneme egzersizleri yapabilirler. Ev içerisinde televizyon karşısında da yapılabilir egzersizler. O yüzden hani kişi egzersiz yapmak isterse her türlü ortamı aslında kendi sağlayabilir.
Şimdi üşüme, yorgunluk çok sık rastlanan durumlardan kış aylarında. Bunun için neler yapılabilir? Farklı bir beslenme tarzı var mıdır?
Özellikle yorgunluk için, ki bu sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da yorgunluk hissediyor kişiler. Çünkü hava hem erken kararıyor, hem D vitamin eksikliği, güneş eksikliğinden kaynaklı serotonin hormonu da çok az salgılanıyor. O yüzden birazcık daha kendimizi mutlu etmek için ve güne de güzel başlamak için aslında sabah kalkar kalkmaz bir bardak, üşümenin de etkisini alacak şekilde bir bardak sıcak suyun içerisinde küçük bir diş taze zencefili rendeleyeceğiz. İçine birazcık limon suyu. İlk önce onu içeceğiz ki üşümemiz geçsin. Hem de zencefilin metabolizma hızlandırıcı, ateşleyici etkisinden yararlanacağız. Bir de sabah kalkınca yarım muz. Muz triptofan aminoasiti içerdiği için aslında tam bir antidepresan görevi görüyor. Serotonin hormonunu salgılatıyor. O yüzden de aslında bu dönemde eğer kişi psikolojik yönden de yorgunluk hissediyorsa güne muzla başlayarak kendini mutlu edebilir. Ya da muz sevmiyorsa, ki herkesin sevdiği aslında çikolata var, dozajını da tüketerek günde sabah kalkınca iki parça çikolatayla aslında, süper, mutlu şekilde güne başlayabilirsiniz.
Evet, çünkü gerçekten uyanıldığında 7.30'a kadar hava aydınlanmadığı için o saatte insanlar yollara düşüyorlar, ki kahvaltı en önemli öğündür diyoruz.
Evet.
Kahvaltı etmeden belki de yollara çıkıyorlar. Aslında bu da depresyonun bir nevi başlangıcı olabilir. Stresin bir nevi başlangıcı. Çünkü karanlıkta uyanmak, karanlıkta evden çıkmak, dolayısıyla kahvaltı etmeden güne başlamak. Onun için muz ve çikolata çok iyi bir öneri olabilir aslında, değil mi?
Evet, kesinlikle.
Peki başka önerileriniz var mıdır dinleyicilerimize? Son olarak neler söylemek istersiniz?
Kesinlikle yazın edindikleri, yaz döneminde edindikleri o sağlıklı ve hafif beslenme stilinden kış geldi diye vazgeçmesinler. Kışın sadece sağlıklı beslenme stillerinin içerisine çorba ve yoğun yeşil salata eklesinler, ki yoğun artık yeşillikler çok daha fazla, hı hı, çıktı. Hem pazarlarda hem marketlerde. O yüzden yeşil sebzelerini mutlaka kullansınlar ve mutlaka öğünlerine çorba eklesinler istiyorum. Sağlıklı beslenmenin de devamı için.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olacağız bu kış diyetinden. Mutlaka yararlanacaklardır dinleyicilerimiz. Sağ olun, var olun bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, diyetisyen sevgili Özge Kelebek stüdyo konuğumuzdu. Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Ah yabanım benim, yaban bakışlı, dağınık saçlım, isyankârım. Akşamdan kalmış sarhoşluğum, kara yabanım benim. Ah yabanım benim, şarkım segah İstanbul yüzlü günahkârım, bozma bir günler paylaştım, hayat kadar çok alıştım. Ah yabanım beni. Kar yarası gibi yüzüm acır bak, günahım varsa tevbekârım. Karmaşıklığına bulaştım, ölüm kadar çok alıştım. Ah yabanım benim.
15.29'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesli Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Anadolu sohbet geleneklerinin temsilcileri Çankırı'da buluşacak. Şimdi telefon attığımızda Ahi Yaran Derneği Başkanı Sayın Ahmet Apsarılıoğlu var. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Evet, Anadolu sohbet geleneklerinin temsilcilerinin Çankırı'da buluşma nedenleri nedir efendim?
Efendim bir kere her şeyden önce bizi biz yapan, değerlerimizi yaşatan tüm derneklerimize şükranlarımı arz ediyorum. Bizler Oğuzlardan günümüze kadar yaşam biçimi olarak kabul ettiğimiz kültürlerimizi yaşatmaya çalışan birer derneğiz. Anadolu sohbet gelenekleri de biliyorsunuz 2010 yılında Dünya Kültür Mirası listesine alındı ve ismi ne olursa olsun biz aynı kökten beslenen farklı kültürlerin temsilcileriyiz. Çankırı'da bunları birleştirmemizin yegane sebebi ötekileşmişlikten kurtulmak, başkalaştırmaktan kurtulmak, kardeş olduğumuzu tüm dünyaya haykırabilmek, insanları din, dil, ırk, mezhep diye ayırt etmeden, siyasi görüş ve etnik kökenlerinden dolayı ayırt etmeden kardeş olduğumuzu tüm dünyaya haykırabilmek ve birbirlerimizde olan sevgi ve kardeşlik duygularımızı yeniden yüceltebilmek ve yeşertebilmek gayesiyle Anadolu sohbet geleneklerini Çankırı'da buluşturacağız efendim.
Evet, Yaran kültürünün tanıtımı ve Yaran buluşması projesi.
Evet efendim.
Evet, şimdi proje kapsamında neler var?
Efendim proje kapsamında UNESCO temsilcimiz, Kültür Bakanlığımızın UNESCO temsilcisi olan Sayın Öcaloğuz Hocam'la birlikte bir konferans vermeyi, onun da programları uygun olursa eğer öyle olmayacaksa gene farklı bir Özkul Çobanoğlu Hocam'la bir konferans vermeyi düşünüyoruz. Anadolu sohbet geleneklerinin önümüzdeki süreç içerisindeki yaşam mücadelesi, gelecek nesillere en doğru şekliyle aktarılabilmesi için yol haritası ne olmalıdır, ne şekilde hareket etmelidir diye bir konferansımız olacak. Bu konferansta da tüm ekiplerimiz de Çankırı'da olmuş olacaklar. Her ekibinde bir temsilcisi inşallah birer sunumla bu işe katkıda bulunacaklar. Allah nasip ederse de inşallah programımız bu şekilde devam edecek. Bütün ekiplerimizde birer kendilerini ifade edebilen birer sunumlarını gerçekleştirmiş olacaklar gece boyunca. İnşallah sonrasında da halkımıza birlik ve beraberlik mesajı vereceğiz. Çankırımızı tanıtacağız, kültürümüzü tanıtacağız. Biz onlardan öğrenebileceğimiz, onların bizlerden öğrenebileceği neler varsa bir kültür alışverişi yapacağız inşallah.
Evet. Peki ne kadar sürecek?
Efendim 3 aylık bir süreç içerisinde bu projeyi gerçekleştireceğiz. Ocak ayı içerisinde inşallah 2 gün konaklamalı arkadaşlarımızı burada misafir edeceğiz. İnşallah her gün 2 veya 3 ekibimiz sahne alarak kendilerini ifade edebilecekler, gösterecekler, konferansımızı izleyecekler. Hep birlikte de mahalli kıyafetler içerisinde kostümleriyle birlikte arkadaşlarımız el ele kol kola bir dünyaya barış mesajı vermeye çalışacağız inşallah.
Evet, bu anlamda gerçekleştirdiğiniz ilk proje midir efendim bu?
Bu ikinci projem efendim. Bir Avrupa Birliği projesi, Yaren Kültürünün tanıtım projesiydi. Bu ikinci projem. Allah nasip ederse Nisan ayı içerisinde de Kültür Bakanlığı Başbakanlık Tanıtım Fonu Başkanlığı'na sunmuş olduğum bir projem var. O projemde eğer kabul edilecek olursa onda daha geniş kapsamlı, çok daha farklı yörelerden, Urfa'dan, Elazığ'dan, efendim Kütahya'dan, Afyon'dan, bütün ekiplerimizi Ankara'dan, Konya'dan, bütün Türkiye coğrafyasından misafirlerimiz olacaklar. Daha geniş kapsamda daha geniş bir program yapma durumumuz olacak inşallah.
Evet, o projeleri de yine Hayatın Sesleri'nde duyurmak dileğiyle size çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz efendim Hayatın
efendim,
Sesleri'ne.
Efendim bizlere böyle bir fırsat verdiğiniz için biz de sizlere şükranlarımızı ifade ediyoruz. Tüm katılacak ekipler adına ve şahsım adına hayırlı yayınlar diliyorum efendim.
Teşekkür ediyoruz efendim. İyi günler diliyoruz. Ahi Yaran Derneği Başkanı Sayın Ahmet Apsarılıoğlu Hayatın Sesleri'nin telefon konuydu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz.
Bakar gider.
Sözcükler. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteyiz. Merhabalar,
merhabalar,
hoş geldiniz.
Evet, teşekkür ederim.
Bugün çok geniş ve derin bir konudan söz edeceğiz.
Evet.
Affedememek diyeceğiz.
Evet.
Aslında affetmek desek belki çok daha kolay olacaktı. Çünkü kendi mutluluğumuz için belki de ilk ve tek yapmamız gereken eylem herhalde,
evet,
değil
evet.
mi?
Aslında bununla ilgili affetmek deyince biz hep bir genel kanaat aslında. Başkasına iyilik yaptığımız, başkasına destek olduğumuz, başkası için yaptığımız bir eylem olarak algılıyoruz ama aslında kendimiz için yapıyoruz. Hı hı. Geçen hafta biz mazeretsiz hayat konuşurken, evet, ortaya çıkmıştı aslında bu. Bugün için affetmek deyince başkasına yönelik olan da, yani benim X kişiyi affetmem de kendim için yaptığım bir iyilik. Ama en temelde kendimizle ilgili bir affetme alışkanlığı geliştirmemiz gerek. Bu noktaya nereden geldik? Biraz ondan bahsetmek isterim ben. Sıklıkla duyduğum bir şey var son zamanlarda. Televizyon haberlerini izlemekle ilgili. Dünyanın hali ve memleketimizin yaşadığı, ülkemizde yaşanılan sıra dışı durumlara karşı aslında bir çözümsüzlük hissi yaşıyoruz sıklıkla. Dolayısıyla her ne kadar ufukta bir güneş görünüyor olsa da sıklıkla bir ümitsizlik ve buna bağlı olarak kızgınlık hissi dile getiriliyor çoklu ortamlarda. Bu sadece ülkemize özgü bir durum değil. Bazı ülkeler her ne kadar daha özel kendi alanlarında yaşıyor olsalar da Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi her millet bir bedenin organları gibi. Bedenin bir köşesinde bir organdaki rahatsızlık bütün bedeni etkiliyor. O yüzden de bu konuya birazcık daha eğilmek istedik. Çünkü olumsuz davranışlar ya da olumsuz tutumlar sıklıkla kendimiz zannedilebiliyor. Bunun ikisi arasındaki ayrım hakikaten bir eğitim. Bir ruh hali, uzmanların görüşüyle ifade edersem bir ruh hali üç sistemle kaydediliyor bedenimize. Yani hem bir görsel, yani onun bir gördüğümüz bir durum oluyor dışarıda, hem hissedebiliyoruz. Bedenimizdeki duygusunu hissediyoruz. O duygu bazen hatta bedenimizde belli bir bölgede yoğunlaşabiliyor. Hem de sesini, tadını ya da kokusunu da kaydedebiliyoruz. Şimdi böyle olunca o ruh halini kendimiz zannetmek gibi bir yanlışlığa düşebiliyoruz. Yani bir yerde hissettiğimiz bir durumu kendimiz zannetmek gibi aslında son derece mantık dışı bir şeyi sıklıkla yaşayabiliyoruz. Bu özellikle sevdiklerimizi çok etkileyen olaylarla karşı karşıya kaldığımızda ya da sürekli stresle karşı karşıya kaldığımızda, düşük doz ama sürekli bir stresle karşı karşıya kaldığımızda hiç fark edilmeden ortaya çıkan bir durum. İşte böyle bir durumda biz içimizdeki bu ruh hallerini tanıştırıp, barıştırıp bu taraflar arasında bir uzlaşma sağlayarak aslında kendimize daha bütünsel bir benlikle, bütünsel bir aslında benlik saygısıyla bakmak durumundayız.
Ama bu ne derece başarılabilir bir şey ki?
Sürekli çalışmayla ve gayretle başarılabilir bir şey. Bununla ilgili yapılmış aslında testler de var. Hemen paylaşmak isterim. Beni de çok etkileyen bir çalışma. Selçuk Üniversitesi diye biliyorum. Profesör Doktor İshak Özkan'ın bir çalışması. Pek çok çalışması var ama benlik saygısını etkileyen etkenler üzerine bir araştırma, 550 kişinin katıldığı bir anket ve değerlendirme yapılmış. Gençler üzerinde yapılmış bir çalışma bu. Sonuçları hakikaten çok etkileyici. Her şeyden önce birincil çevresinde özellikle anne baba, aile ya da işte biraz yüksek yetişkin, yani yetişkinliğe yakın gençlerde, eğer iş hayatı ya da üniversite varsa yakın çevresindeki kişilerle diyaloglarından besleniyor benlik saygısı. İlginç olan şeylerden biri şu, şaşırtıcıdır ki babanın mesleğinden çok annenin mesleğine bağlı olduğu tespit edilmiş benlik saygısının. Yani genel kanaat çalışan annenin mesela çocuğun destek duyduğu durumlarda yeterli olamayabileceğine dair çok ifadeler vardır. Ki bu araştırma tam tersini söylüyor. Kız çocuklarında...
Çok enteresan ve güzel.
Evet, daha da etkileyici olan sanılanın ya da beklenilenin aksine, ki sadece bu araştırmada değil benzer 5 araştırmada daha benzer yaş gruplarında ya da farklı yaş gruplarında aynı sonuç elde edilmiş. Kadınlarda benlik saygısının ya da kız çocuklarında, genç kızlarda benlik saygısının erkek ankete katılan erkek deneklere göre %15 daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Ve bunun içinde temel olarak bilişsel öz farkındalığın kadınlarda daha erken başlaması gösteriliyor. Yani kendi kendine düşünme, kendi değeri üzerine düşünme, kendi öz muhakeme süreçlerini, kendi değerlendirme süreçlerini oluşturma üzerine kadınların daha yatkın olduğuna, daha erken yaşlarda buna başladığına dair araştırma sonuçları var.
Peki bu araştırma sonuçlarına göre bakıp değerlendirdiğimizde affedememeyi kadınlar daha mı zor gerçekleştiriyorlar?
Aslında şöyle, affedemeyeceği kadar önem verme haline daha zor geliyor. Yani affedemediğiniz şey çok önem verdiğiniz bir şeydir temel olarak. Affedemeyeceği kadar önem verme haline daha zor geliyor. Yani biraz daha uzak tutuyor. Benlik saygısı yüksek insan o kadar kolay sorununu affedememe, bağışlayamama sorunlarına çok üstlenmiyor. Ama bir şekilde o benlik alanının içine dahil olursa o zaman daha net görüyorsunuz öz saygının nasıl çalıştığını. Affetmeyle ilgili bu tarafların uzlaşmasıyla ilgili aslında şöyle küçük bir öneri var. O da şu, kendinizi affedemediğiniz halinizi bir dürüstçe bulmak lazım.
Ama biz affedemediğimiz olay neyse sadece onunla değerlendiririz.
Bir dışarıda
başka,
tutarak.
Evet, bir başka olayı asla gözümüzün önüne getirmeyiz. Hep o vardır zaten. Onun için de affedemeyiz. Uzar gider süreç.
Ve dışarıda ve onlar ve onun yüzünden gibi bir yaklaşım olduğu sürece zaten o basamak çok yorucu ve insanın enerjisini çok çalan bir süreç. İşte televizyonda gördüğümüz X haber ya da bazen dizi seyrederken kızdığımız karakter aslında kendimizi aynı tutuyor. Bizim hiç sevmediğimiz aslında edebiyattan bir örnek vermek lazım. Paulo Coelho'nun bir romanında geçer, Brida'da. Orada der ki insan hiç sevmediği, hatta nefret ettiğini söylediğine en çok benzer. Ve en çok onda kendini de görmek istemediğini görür.
O zaman kendimizi de affedemediğimiz durumlar
aslında
var.
Aslında çekirdek orası.
Evet, o sıkıntı orada galiba.
Yani kendimi affetmeden, örneğin sizinle bir sorunum varsa kendimi kandırarak çok uzun zaman Nilgün Hanım'dan dolayı bunun olduğunu düşünürüm. O yapıyor, o sebep oluyor diyerek
halbuki
yaklaşırım.
Sizin kendin...
Halbuki kendime bakmam gerekir. Çünkü sonuçta eğer sizinle bir sorun yaşıyorsam, benzetmek doğru olursa, bendeki sinirlenme düğmesine neden bu kadar kolaylıkla basabildiğinize bakmam gerek. Niye o başkası değil, bir başka durum değil de bu durum ve bu an bu kadar hızlı bende sonucu tetikliyor?
Peki onu niye sadece ben ya da bir başkasında aynı şeyi hissetmiyorsunuz?
Çünkü biraz yani önce söylediğim...
Eğer o sizde varsa bende de başkasında da bir diğerinde tabii, de tabii, onu hissetmeniz tabii. lazım.
Eğer bir ruh halini, bir duygu durumunu kendim gibi görmeye başladıysam kendimle ilgili zaten... benlik, bütünsel benlik algımda bir zayıflık var. Yani sadece elinizi kendiniz zannetmek gibi bir durumdur aslında bu. Kendi varlığınızı çok daraltarak bakmaktan kaynaklanıyor. O yüzden küçük bir uygulamayla diyor ki ilk önce kendinin o halini bir bul. Bazı uygulamalar buna daha nasıl söyleyelim daha hayal ürünü bir takım dekorlar da bırakabilirler. Mesela işte bir otobüse binin ve o haliniz yanınıza biniversin. Bir parkta bankta oturun ve yanınızda görüverin. Çünkü hani çok düşün neden niçin diye sordukça evet. daha hikayeye gidersiniz. Hiç düşünmeden ve arkasından onun vasıtasıyla onun sayesinde öğrendiklerime bir bakayım. Yani bu süre boyunca aslında kızdığım ya da sinirlendiklerimi biraz çemberin dışında tutma iradesini göstermek lazım. Evet. Onun dışında kendimin o haline bakıp onu sevip gerekiyorsa ondan özür
kendimizi
dilemek gerek.
Kendimizi affetmek de o kadar kolay olmuyor tabii.
Tabii çünkü özel eğitimler gerektiriyor. Yoksa gerektirmezdi. Çok daha evet. kolaylıkla sonuç elde edebilirdik. Fakat şu bir gerçek. Çok kolay ayağımız bazı taşları takılabiliyor. Mesela o taşlardan bir tanesi hayal kurma korkusudur. Kendimizi affetmediğimiz her alanda hayal kurmakla ilgili bir korku yaşıyoruz. Hayal kurmayayım ki gerçekleşmediği zaman hayal kırıklığına uğramayayım gibi. Son derece çocukça aslında bir kaçınma eylemi. Bir diğeri zaten benim başıma gelir. Kurban kimliği oluşturmaktır. Çok sıklıkla takıldığımız evet. taşlar bunlar. Şanssızım. Zaten şanslı olsaydım şöyle olurdum bu cümleler. Belli bir sistemle özdeşleştirme. Yani çok yüksek bir fedakarlık duygusuyla ve nasıl söyleyelim bir başkasına zarar vermemek, onu rahatsız etmemek. Kendinizi aslında biraz da sistemin en küçüğü görerek hareket etme hali. Bir sistemin içinde var olma, bir sistemde bulunma hali. Fanatizm de aslında buradan kaynaklanıyor. Bir diğeri de maalesef çok sıklıkla karşımıza çıkabilen şeylerden biri. Çatışmayla kendimizi özdeşleştirmek. Yani bir çatışma, bir karşıtlık yoksa orada olamama hali. Çok sık görebiliriz. Gidelim protesto edelim, sokağa çıkalım, şunu yapalım. Hani... bir karşı tarafa göre kendini konumlandırma, kendini şekillendirme hali. Üstelik hiç tanımadığımız bir hayal ürünü kendimizi görmezken karşımızdakini nasıl net görelim? Tabii. Sadece belli parçalarını görerek kendimizi ona göre şekillendirme hali. Bunlar çok sık ayağımızın takıldığı taşlar hayat yolculuğunda. Fakat bunlara karşı en önemli şey kendimize o yaratıcı yaklaşımı sağlayabilmek. Bu düzeneğin dışında var olan kendimize bakmak niyeti aslında ilk önce kendimizi bunlardan bağımsız hale getirebilme hali. Kolay mı? Kolay olmayabilir ama mecbur olduğumuz bir alan çünkü kolay olmadığı sürece hep aynı noktada bir daire halinde dönmeye devam ederim. Evet, evet, kısır döngü halinde dönmeye devam ederim. İşin tuhaf tarafı kırılma noktası dozun artışı olur çoğu zaman. Sopası yok ki dediğimiz nokta olur. Dolayısıyla o noktaya gelmeden önce insanın kendi iç taraflarıyla uzlaşması için adım atmasında fayda var. Bu dile de çok yansıyan bir şey.
Bir de bizi de özgürlüğe kavuşturur. Evet, evet. Galiba değil mi?
Nezaket de affetme de önce kendimiz için yaptığımız şeyler. Nezaket de mesela karşımızdaki ne yaptığımızı düşünürse hayır. Nezaket insanın kendisine benlik alanını kurmasını sağlayacak en önemli araçlardan biri.
Ben size böyle davranıyorum, siz de bana böyle davranırsınız.
Aslında sorunları olmadan önce görebileceğiniz kadar alan açabilmek kendinize. Çünkü biz genellikle alışkın olduğumuz reaksiyon reaksiyondur yani tepkidir. Evet. Bir sorun oluşur, biz ona göre şekilleniriz, koşullanırız, çözüm bulmaya çalışırız. Oysa nezaket dediğimiz şey yani karşımızdakine de var olma alanı sağlayarak kendi benlik alanımıza, varlık alanımıza yanımıza bakabilmek, size siz olma şansını verebilmek aslında, kendime de kendim olabilme şansını verebilmek. Daha önceden çatışma oluşmadan bazı durumları görüp ona göre hareket etme alanı, zamanı bırakabilir insana.
Bu da aslında güçlü bir kişilik.
Evet, demek sağlam bir kişilik. Profesör Özkan'ın yaptığı araştırmanın sonuçlarından biri de eğitimle bunun yükseldiği, öz saygı ve benlik algısının, bütünsel benlik algısının eğitimle doğru orantılı olduğu söyleniyor. Bu eğitim sadece okul eğitimi değil, tabii onu da kapsıyordur. Ama temel olarak insani temel eğitim dediğimiz değerler eğitimi. Değerler eğitimi olmaksızın bu alanda başarılı olmak çok mümkün görünmüyor. Yapılan araştırmalar o yönde. Eğer eksiğimiz varsa da yetişkin yaşlarımızda çeşitli eğitimlere katılarak, belki destek alarak bunların telafisi yoluna gidiyoruz. Hepimiz bunun ihtiyacını hissediyoruz aslında içimizde. Evet. Çünkü kendimizi tanımak asıl maceramız. Yani sorun çözmek ya da dışarıdaki bir şeye yetişmek değil, hakikaten samimiyetle kendimizi gerçekleştirebilmek ve bununla ilgili rolümüzü bulmak bir başkasına göre yapamayacağımız bir şey. Sadece kendimizin keşfedeceği bir yolculuk ve çok önemli. Dildeki yansımalarına bakarak kendimizi ölçebiliriz. Basit bir testi var.
O zaman 30 saniyede tabii şey yapabilirsek hemen, söyleyelim. Hemen yapalım.
Bir başkasına yüksek sesle söyleyemeyeceğiniz cümleleri kendi kendinize söylüyor musunuz? Eğer söylüyorsanız, işte bunlar çok rahatsız edici, küfürleri de kapsayabilir. Eğer söylüyorsak o alanda çalışmamız gerekiyor demektir. Biz o alanda kendimizde bir şeyleri görmüyoruz, kabul etmiyoruz demektir. Onunla ilgili bir taraflar uzlaşısında fayda var. Bir bakalım, oradan bize belki bir iyilik geliyordur, görelim.
Umarız öyle olsun. O zaman ilerleyen programlarda bunu deneyen dinleyicilerimiz varsa bizlerle paylaşsınlar.
Ne güzel olur.
Facebook, Twitter ve Instagram sayfalarımızdan ya da telefonlarımız aracılığıyla biz yine burada konuşmaya devam edebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için sağ olun, var olun. Haftaya yine birlikteyiz sevgili Elif Berna Kutlata. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de sonuna geldik Hayatın Sesleri'nin. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında Başkent'ten yine merhaba demek üzere. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.